Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.925 kHz ve 22 metre 13.710 kHz üzerinden Tahran'daki dinleyicilerimiz ise FM 99.5 MHz'den dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.850 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 17 Haban 1399, Hicri Kameri 21 Rebiülevvel 1442 ve Miladi Takvimle 7 Kasım 2020 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mesut Ketani ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Avant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman ile Batı ülkelerinin İslam düşmanlıkları üzerine yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Velayet Güneşi'nden ve Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran'da koronadan 423 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Ruhani, Amerika'nın yeni yönetimi kanunlara uysun. Ayetullah Ahteri, İslam milletlerin kültür ve kutsallarına hakarete karşıdır. Bakü'den Azeri milletvekilinin İran karşıtı açıklamasına tepki. Aliyev, Karabağ'da 16 yerleşim yeri daha kontrol altına alındı. Demokratlar Beyaz Saray'a girmeye hazırlanıyor. Türk lirası değer kaybına devam ediyor.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü son 24 saat zarfında koronavirüsten 423 vatandaşın daha yaşamını yitirdiğini üzüntüyle duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatları bugünkü açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Lari açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 423 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 9.450 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 37.832'ye, vaka sayısının da 673.250'ye çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 5.506'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 515.153'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise koronaya yakalanan hasta sayısı 49 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 1 milyon 250 milyonun üzerine çıktı.
Cumhurbaşkanı Rouhani, İran'a yaptırım uygulayanların izlediği yol yanlış olduğunu belirterek Amerika'nın yeni yönetimi kanunlara uymasını istedi. Bugün koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi'nin oturumunda yaptığı konuşmada İran milletinin Beyaz Saray elebaşlarının iktisadi terörüne karşı emsalsiz direnişini takdir eden Cumhurbaşkanı Rouhani, yaptırım dayatanlar kesinlikle hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmeleri ve bu deneyimlerden ders alarak kanunlara karşı teslim olmaları ve yükümlülüklerine geri dönmeleri gerektiğini belirtti. Rouhani, İran milleti sabır ve direnişiyle karşı tarafı yasallara uymaya zorlayacağını vurguladı. Koronavirüs salgını ve sebebiyet verdi, sorunlara da işaret eden Rouhani, sağlık protokollerine daha titiz bir şekilde uyulması için daha fazla tedbir alınması gerektiğini kaydetti. Koronavirüs salgını ile mücadelede dini, ahlaki ve insani meseleler önem arz ettiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Rouhani, sosyal mesafeye ve maske kullanmaya ve kişisel sağlık kurallarına uymakla bu kriz aşılacağını vurguladı.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Latin Amerika'ya başlattığı turu devam ediyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımız aktarıyor.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Latin Amerika'ya başlattığı turu devam ediyor. Bakan Zarif, Venezuela'daki temaslarının ardından Küba'ya gelerek bu ülke yetkilileriyle görüştü. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Venezuela'nın başkenti Caracas'taki temasları çerçevesinde bu ülkenin devlet başkanı Nicolas Maduro ve yardımcısı Bayan Delcy Rodriguez ile görüştü. Zarif daha önce de Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile de geniş kapsamlı bir görüşme yapmıştı. İran Dışişleri Bakanı Samuel Robinson Düşünce Kuruluşu'nda şekillenmekte olan yeni dünya düzenini savunan İran ve Venezuela isimli toplantısında da bir konuşma yaptı. Bu görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı. Bakan Zarif, Venezuela'daki temaslarının ardından Latin Amerika'nın bir diğer ülkesi olan Küba'ya geçti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Küba ziyareti kapsamında bu ülkenin devlet başkanı Miguel Díaz-Canel ile görüştü. Video konferans yoluyla gerçekleşen görüşmede taraflar Tahran-Havana siyasi ilişkilerinin iyi durumda olduğunu vurgularken, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için mevcut kapasiteler hakkında konuştu. Taraflar ayrıca COVID-19 başta olmak üzere aşı üretiminde işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. İki ülke arasındaki enerji ve petrol işbirliği de Zarif'in Küba Devlet Başkanı ile yaptığı görüşmede ele alınan diğer konuydu. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de ülkesinin İran halkına yönelik Amerika'nın yaptırımlarına ve eylemlerine muhalefetinin yanı sıra İran'ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanma hakkını vurguladı. Zarif'in Küba'daki bir başka görüşmesi bu ülkenin Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla ile oldu. Görüşmede siyasi ve ekonomik alandaki ikili ilişkilerin ve uluslararası alandaki işbirliğinin geliştirilme yolları ele alındı. Dışişleri Bakanı Zarif ve Kübalı mevkidaşı iki ülkenin Filistin davasına desteği, enerji, nanoteknoloji ve biyoteknoloji alanlarında ikili işbirliğini konuştu. Zarif ilaveten Küba'da iki tıbbi ve ilaç araştırma merkezi olan CEA İleri Araştırma Merkezi ve CIGB Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi'ni ziyaret ederek her iki merkezin başkanları ile başta COVID-19 olmak üzere çeşitli aşıların üretimindeki ilerlemeler hakkında bilgi edindi. Küba Sağlık Bakanlığı sorumluları ve Küba Biyofarma Merkezi Müdürü de İran Pasteur Enstitüsü ile işbirlikleri ve çeşitli aşıların üretimi konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Zarif bugün yayınlanan Telesur televizyon kanalına verdiği demeçte, Amerika'nın İran ve Venezuela özel temsilcisinin Amerika'nın İran'dan Venezuela'ya füze sevkiyatına izin vermeyeceğine dair sözlerine gösterdiği tepkide, Tahran ile Caracas arasındaki savunma işbirliğinin tamamen yasal olduğunu kaydetti. Bakan Zarif, İran ile Venezuela'nın Amerika'ya zorbalık yapmasına izin vermediğini işaretle, iki ülkenin savunma işbirliğinin Amerika ile hiçbir alakası olmadığını vurguladı. Zarif, Amerika'nın İran'a karşı zalimce yaptırımlarına da işaretle, İran 40 senedir Amerika'nın baskısı karşısında direndi. Teslim olmak isteseydi çoktan bunu yapardı diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Venezuela ve Küba'nın ardından Latin Amerika turunun 3. ayağı olarak Bolivya'yı ziyaret edecek. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Afgan mevkidaşı Mir Rahman Rahmaniye'ye gönderdiği mesajda Kabir Üniversitesi'nin düzenlenen terör saldırısını kınarken bölge ülkelerinin terörizmi yok etmek için işbirliğine vurgu yaptı. Galibaf mesajında Kabir Üniversitesi'ne yönelik kanlı terör saldırısından dolayı Afgan halkı, hükümeti ve saldırıda yakınlarını kaybedenlerin acılarını paylaşırken bu saldırıyı kınadı. İslami Şura Meclis Başkanı mesajında bu tür eylemlerin dirençli Afgan milletinin güvenlik, barış, istikrar ve kalkınma yolundaki iradesini sarsmayacağını vurguladı. Galibaf ayrıca bölge ülkeleri arasında işbirliği, istişare ve birliğin terörizm ve radikalizmin kökünü kazıyabileceğini de vurguladı. Pazartesi günü Kabir Üniversitesi'ne üç silahlı saldırganın düzenlediği saldırıda 22 öğrenci hayatını kaybederken 40'dan fazla insan da yaralandı.
İran Fars Dili ve Edebiyatı Kurumu Başkanı Gulam Ali Hattat Adil, Afganistan milletinin 40 yılı aşkın bir süredir terör saldırıları dahil türlü acılara maruz kaldığını kaydetti. Afganistan'ın Tahran Büyükelçisi ile bugün görüştükten sonra gazetecilerin karşısına geçen İran Fars Dili ve Edebiyatı Kurumu Başkanı Hattat Adil, terörizmin tüm bölge milletleri için bir tehlike olduğunu, bu kötü fenomene karşı mücadele verilmesi gerektiğini belirtti. Afganistan'da Kabil Üniversitesi'ne son günlerde düzenlenen kanlı terör saldırısını kınayan Hattat Adil, yabancı güçlerin teröristleri bölge insanlarının üzerine saldığını, bu şartlarda Müslümanların birliğinin şart olduğunu vurguladı. Geçen pazartesi günü Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen terör saldırısında en az 22 öğrenci yaşamını yitirirken 40'tan fazla kişi de yaralandı.
Uluslararası Aşura Vakfı Müdürü Ayetullah Muhammed Hasan Ahteri, İslam'ın ülkelerin kutsallarına, milletlerin kültür ve ayinlerine hakarete karşı olduğunu bildirdi. Ayetullah Ahteri bugün İran'a Moskova Büyükelçiliği ve İslam Merkezi tarafından düzenlenen semavi dinlerin kutsallıklarına saygı temali webinarda yaptığı konuşmada Yüce İslam Peygamberine yönelik hakareti İslam ve İslam toplumu kutsallarına karşı büyük bir komplo olarak nitelerken İslam ümmeti dahil ülkeler ve milletlerin bu hakaretin karşısında tavır koymaları gerektiğini vurguladı. Ayetullah Ahteri İslam'ın tüm milletler arasında karşılıklı saygı ve iyi münasebet taraftarı olduğuna temasla kutsallara hakareten insana yakışır bir ahlak olmadığını belirtti. Ayetullah Ahteri İslam ülkelerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron aleyhinde uluslararası mahkemeler nezdinde dava açmaları ve Macron'un da Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini kaydetti.
İran Merkez Bankası Bahreyn'deki bazı İran bankaları aleyhinde verilen kararın adli değere sahip olmadığını belirtti. Bahreyn Yüksek Mahkemesi bu ülkedeki Merkez Bankası dahil bazı İran bankaları hakkında kara para aklama suçlamasıyla para cezası ve mal varlığının bloke edilmesine ilişkin karar verdi. İran Merkez Bankası Hukuki İşler Dairesi Direktörü Murtaza İtibari bu bağlamda yaptığı açıklamada Bahreyn tarafından İran bankaları için herhangi bir yasal bildirimin iletilmediğini, böyle bir karar verilmesi halinde bile hukuki ve adli olarak değersiz olduğunu ve sırf göstermelik ve siyasi olduğunu vurguladı.
İran Gümrük Genel Başkanı Mehdi Mireşrefi, İran'ın yılın ilk 7 ayında komşuları ile dış ticaret hacminin 19 milyar 620 milyon dolar olduğunu duyurdu. İran'ın komşuları ile dış ticaretinin ağırlık olarak %59 ve değer açısından %51 oranında yılın ilk 7 ayında attığına temasla, İran'ın bu sürede toplam dış ticaret hacminin 38 milyar 278 milyon dolar olduğunu vurguladı. Mireşrefi, İran'ın komşularına ihracatının 11 milyar 522 milyon 285 bin 232 dolar ve komşularından ithalatının 8 milyar 97 milyon 786 milyon 365 dolar olduğunu belirtti. Yetkili komşuları arasında İran'a Afganistan, Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Türkmenistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ağırlıklı olarak ürün ihracatı yaptığını kaydetti.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yardımcısı Hikmet Hacıyev, bu ülkenin Milli Meclisi üyelerinden birinin İran karşıtı sözlerini reddetti. Azerbaycan Milli Meclisi üyelerinden Behruz Muharremov'un İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde yaptığı temelsiz açıklamanın ardından Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yardımcısı Hikmet Hacıyev, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musevi ile telefonda yaptığı görüşmede bu açıklamayı reddederek söz konusu milletvekiline gerekli ve ciddi şekilde ikaz edildiğini söyledi.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun resmi olarak tanınmayan Dağlı Karabağ'da devam eden çatışmalarda 16 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu. Twitter hesabından açıklamada bulunan Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlı Karabağ'da devam eden çatışmalarda Fuzuli, Cebrail, Kubatlı, Zengilan, Hocalı ve Hocabend bölgelerinde 16 yerleşiminin de işgalden kurtardığını belirtti. Açıklamada Muzaffer Azerbaycan ordusu Fuzuli bölgesinde Yukarı Veyselli, Yukarı Seyit Ahmedi, Gorgan, 3. Mahmudlu, Gadjar, Divanalılar köylerine Cebrail bölgesinde Yukarı Mezra, Yanarhaş köylerine de kurtardıkları ifadelerine yer verildi.
Ermenistan tarafı Karabağ bölgesi üzerinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait bir İHA'yı vurduğunu ileri sürdü. Ermenistan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Şuşan Stepanyan Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Karabağ bölgesinde konuşlu hava savunma sistemi tarafından bugün sabah saatlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri'ne ait bir adet İHA'nın hedef alınarak düşürüldüğünü yazdı. Ancak Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri şu ana kadar Ermenistan'ın bu iddiasına herhangi bir tepki göstermiş değil.
Amerika'da başkanlık seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Demokrat adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi aday ve ülke başkanı Donald Trump'a karşı üstünlüğünü koruyor. CNN televizyonu, Demokrat aday Joe Biden'in seçimleri kazanma eşiğine geldi. Biden, Georgia, Pennsylvania, Arizona ve Nevada gibi kritik eyaletlerde üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Amerika'da 3 Kasım'da gerçekleşen seçimlerde kesinleşen sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden 264, Cumhuriyetçi Donald Trump ise 214 delege kazandı. 270 delegeye ulaşan adayın başkan seçileceği yarışta kalan 270 delegenin belirlenmesi için bazı eyaletlerde oy sayımı sürüyor.
Amerika Başkanı Donald Trump kişisel Twitter hesabında paylaşımlarda bulunarak oy sayım merkezlerinde kötü şeylerin yaşandığını ileri sürdü. Sözlerine salı günü akşam 8'den sonra on binlerce oy yasa dışı bir şekilde kabul edildi. Pensilvanya ve belli bıçak sırtı eyaletlerde sonucu tamamen ve kolayca değiştirdi. Yasa dışı bir şekilde yüz binlerce oyun incelenmesine izin verilmedi diye yazdı.
Amerika başkanlık seçimlerinin ardından başlayan olaylar devam ediyor. Atlanta'da 3 kişinin silahlı saldırıda öldüğü bildiriliyor. Amerika'da 2020 başkanlık seçimlerinden ardından şiddet eylemleri de tırmandı. Atlanta kentinde polisin bildirdiğine göre düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. Florida'da silahlı olayda 2 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yandan Amerikan Başkanı Trump'ın taraftarlarından biri Los Angeles'te kitlesel imha tehdidine bulunduğu için gözaltına alındı. Başka bir habere göre Amerika'da Trump'ın Beyaz Sarayı seçim kampanyasında kullandığı için federal soruşturma başlatıldı. Amerika'nın muhtelif noktalarında Trump karşıtları ile taraftarlarının protesto eylemini de devam ettiği bildiriliyor.
Beyaz Saray'da anlaşmazlıkların tırmanmasının ardından Amerika Ulusal Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı'nın görevinden istifa kararı aldığı bildirildi. Amerika Ulusal Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Lisa Gordon Hegarty istifa dilekçesini Beyaz Saray'a sundu. İlk kadın olarak 2018'de bu göreve getirilen Gordon Hegarty'nin Amerika Başkanı Donald Trump'ın Enerji Bakanı Dan Brolite ile anlaşmazlık yaşadığı için istifa kararı aldı. Öte yandan Amerika'da başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin de görevinden istifa etmek istediği bildirildi.
Türkiye'nin Merkez Bankası Başkanı görevden alınmasına rağmen Türk lirası Amerikan doları karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Türkiye Milli Para Birimi bugün de Amerikan doları karşısında değer kaybetti. 1 Amerikan doları 8.52 lira üzerinden işlem görüyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu'nda ziyaret ettiği Kazlı Çeşme Sanat'ta yaptığı açıklamada Fransa'da Türk ailesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Fransız yetkililerine tepki gösteren Şentop, Fransa'da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. İslam dünyası, İslam coğrafyasında yaşayan herkesi, bütün Müslümanları endişe ile takip edilmesine sebep olan gelişmeler, olaylar var dedi.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü ise yurt dışında olmak üzere 111 PKK-YPG unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Aktop, icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda 37'si yurt içi, 74'ü yurt dışında olmak üzere 111 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 176 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş. Ayrıca 128 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir diye konuştu.
Irak savaş uçakları Kerkük'te terör örgütü IŞİD mevzilerini havaya uçurdu. Irak Güvenlik Enformasyon Merkezi tarafından bugün yapılan açıklamada Ortak Harekat Komutanlığı'nın talimatıyla F-16 savaş uçaklarının Kerkük vilayetine bağlı El-Havice bölgesinde IŞİD mevzilerini bombaladığı, bu saldırılarda IŞİD'in Hanuke Dağlık bölgesindeki hedeflerinin imha edildiği bildirildi. Irak güvenlik güçleri ülkenin muhtelif noktalarında terör örgütü IŞİD'in kalıntılarını temizleme operasyonuna devam ediyor. Diyale, Kerkük, Neyneva, Selahaddin el-Anbar ve Bağdat'ın bazı noktalarında IŞİD kalıntılarının bulunduğu ifade ediliyor.
Ve Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Dışişleri Bakanı Şerbel Vahbe'ye Amerika'nın yaptırım listesini aldı. Eski Dışişleri Bakanı Cibran Basil hakkındaki delillerin öğrenilmesi için gerekli temasları yapması talimatı verdi. Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un Bakan Vahbe'nin Beyrut'taki Amerikan Büyükelçiliği ve Washington'daki Lübnan Büyükelçiliği ile temasa geçerek Cibran Basile yaptırım uygulamasına neden olan konulardaki kanıtları elde ederek Lübnan yargısına ulaştırmasını istediği belirtildi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. İlk yorumumuz Suudi Arabistan'a yönelik insan hakları eleştirileri başlığını taşıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Kadınlar Komitesi Suudi Arabistan yöneticilerine tutuklu bulunan kadın aktivist Lojin El-Hozlul'un sağlık durumu hakkında uyarıda bulunarak bir an önce serbest bırakılmasını istedi. Mayıs 2018 tarihinden itibaren tutuklu bulunan 31 yaşındaki Lojin El-Hozlul, sadece Arabistan'da kadınlara araba kullanma hakkı verilmesini isterken, Arabistan Başsavcılığı kendisini ülkenin çıkarlarına zarar verme ithamı ile suçlu buldu. Olaydan sadece bir ay sonra Arabistan'da kadınlara araba kullanma hakkı verilirken El-Hozlul'un 30 aylık tutukluluk dönemi hala devam ediyor. Lojin El-Hozlul'un tutukluluk dönemi 30 ayını doldururken şimdiye kadar yargılanması için hiçbir mahkeme de kurulmamış ve yargısız olarak hapiste tutuluyor. Buna ilaveten geçen 30 ayda Lojin El-Hozlul'i Riyad yönetimi tarafından birçok işkenceye de maruz kalmıştır. İnsan hakları kurumları Lojin'in Suudi Arabistan hapishanelerinde elektrik akımı ile işkence edilerek cinsel saldırı ve tacize uğradığını duyurdular. Suni boğulma yöntemi ile işkence edildiği bile rapor edilen Lojin, başlattığı açlık grevi nedeniyle fiziksel olarak kötü durumda olmasına rağmen 8 aydan beri tek kişilik hücreye alınmıştır. Suudi kadın aktivist kendisine yönelik şiddet ve işkenceleri, yargısız ve hukuk dışı tutukluluğunu protesto etmek amacıyla açlık grevine başladı. İngiliz basınından Independent gazetesi bir süre önce hapishanede Suudi kadın aktivistin günlük cehennemi başlığında şöyle yazdı. Suudi kadın aktivist Lojin el-Huzlul, Arabistan hapishanelerinde cehennemlik durumda yaşıyor ve bu şartlara itiraz için birkaç hafta önce açlık grevine başlamak zorunda kaldı. Batılı güçler ve özellikle Amerika'nın sessizliği sayesinde Arabistan'da insan hakları konusu ve özellikle Lojin el-Huzlul ve benzeri aktivistlerin durumu vahim boyutlara ulaşması nedeniyle insan hakları, STK ve son zamanlarda da Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Kadınlar Komitesi, Suudi Arabistan yönetiminin insan haklarını geniş çapta ihlal etmesinden endişe duyduklarını belirttiler. Suudi yönetimine karşı eleştirilerin artması ile Riyad rejimi Lojin el-Huzlul'e karşı baskılarını yoğunlaştırdı. Bu bağlamda kendisinin serbest bırakılmasına karşı kameralar önünde kendisine her türlü işkencenin yapıldığını inkar etmesine dair anlaşmayı imzalaması istendi. Aslında Lojin el-Huzlul Arabistan'da iktidarın yoğun şekilde sert olan yapısal şiddetine maruz kalan aktivistlerden biridir. Ali Suud zindanlarında en az 30 bin kişi tutuklu bulunduğu bildiriliyor. Üstelik söz konusu tutuklularının da birçokları uzun yıllar ve hem de mahkemeye çıkarılmadan hapiste bulunarak yoğun şiddet ve işkencelere maruz kalmışlar. Arap dünyasında bazı insan hakları kurumları Arabistan'dan diktatörlük kalesi şeklinde söz ediyorlar. Zira Veliaht Muhammed bin Selman'ın son yıllardaki görece reformları bu ülkede şiddet oranını azaltmazken hatta siyasi ve yargı şiddeti de yoğunlaştırdı. Zira yapılan reformlar köklü değil ve sırf sembolik sosyal girişimlerdir. Bu arada gerçi Lojin el-Huzlul durumunun vahim olması insan hakları kurumlarının dikkatini çekmiştir. Fakat Ali Suud son 6 yılda Yemen'de en korkunç insan hakları ihlallerine imza atıyor ve bu açıdan da büyük baskıya maruz kalmıştır.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerikan başkanlık seçimlerinde hile ve yolsuzluk sorunu başlığını taşıyor. Amerikan başkanlık seçimlerinde zaman ilerleyip kesin sonuçların açıklanmasına yaklaştıkça oy sayımı ve oy kullanma sürecinde bazı sahtekarlıklar, manipülasyonlar veya sistem hatalarından izlerine rastlanıyor. Bu bağlamda Michigan eyaleti yetkilileri oy sayım makinelerinin çalışma sürecinde yaşanan hatadan dolayı Başkan Trump'a ait olan en az 5000 oyun Demokrat aday Joe Biden adına okunduğunu kabul ettiler. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın şahsi avukatı Rudy Giuliani, Pensilvanya eyaletinde oy kullananların arasında 21 bin ölü kişinin adının da bulunduğunu, muhtemelen onların adına oyların sandıklara atıldığını iddia etti. Son günlerde Amerika seçimlerinde hile ve yolsuzluk konusu ülkede en büyük kriz haline gelmiştir. Amerikan Başkanı Donald Trump, aylar önceden yaptığı birçok konuşmasında Amerika tarihinde yaşanacak en büyük hile ve yolsuzlukların posta yolu ile kullanılacak oylarda yaşanacağını defalarca söyledi. Başkan Trump'ın bu iddiaları tabii ki muhalif kanat ve kendisini eleştirenler tarafından başkanın seçimlerde muhtemel yenilgisini açıklamak ve katılım oranının yüksek olmasını engellemek bağlamında yorumlandı. Buna rağmen Başkan Trump'tan önce seçim sürecinin mühendisliği, hile yapılması ve yolsuzluklar ve oy alma sistemindeki hatalar hakkında uyarıda bulunmuş ve hatta bazı örnekleri mahkemeye taşınmıştı. Örneğin 2020'de bazı oy sayma makinelerinden çalışma sırasında sorunlar yaşandı ve hatta bu hataların bazen kasıtlı olduğu belirlenmiştir. Bu sebepten dolayı seçim koordinasyon yetkilileri mahkeme kararı ile oyları elle saymak mecburiyetinde kaldılar. Böylece bu süreçte bazı oylar da iptal edildi. Önceki yıllarda ve daha sonraki yıllarda bile seçimlerde tartışmalı konular yaşandı. Fakat adaylardan birinin kesin olarak zafer kazanması ile sistem hataları veya hileler medya ve haber çevreleri tarafından pek fazla ilgiyle karşılanmadı. Amerika'nın seçim yöntemi, yasalardaki çeşitlilik ve parti liderleri ve adaylarının seçim sürecindeki siyasi etkinlikleri oylarla oynanması veya hilelerin yaşanmasının başlıca sebebi olarak belirtiliyor. Örneğin Amerika'da seçim için tek bir yasa bulunmaması nedeniyle yerel yetkililerin görevlerini kötü kullanma oranı yükseliyor. Eyalet meclislerinde demokratlar veya cumhuriyetçilerin çoğunlukta oldukları dönemlerde kendi adaylarının şansını artırmak veya rakip adayın zaferini engellemek üzere seçim yasalarını değiştirdikleri defalarca görülmüştür. Bu girişimler adayların kayıt yaptırması biçiminden oy kullanma yöntemi veya seçim sandıklarının sayısının belirlenmesi, oy sayım işlemleri veya tekrar sayım sürecini ile bile kapsıyor. Günümüzde yoğun bir şekilde kutuplanmış olan Amerikan toplumunda 2020 başkanlık seçimlerinde Başkan Trump'ın halk oylaması ve seçiciler kurulu oylarında geri kalmasına rağmen mahkemeye başvurarak mahkeme kararı ile seçim kaderini değiştirmeye çalışıyorlar. Fakat 2020 başkanlık seçimleri sonuçları bir yana, diğer konulara göre kendini daha çok gösteren konu Amerikan seçim sisteminin zafiyeti ve işlevsizliğidir. Bu da sonuçta ülkede siyasi kaos ve krizin yaşanmasına sebep oluyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Batı dünyasında İslamofobi meselesi her gün yeni boyutlara ulaştığı ve batılı devletler ve medya organları bu konuyu daha da körüklediği gözleniyor sevgili dinleyicilerimiz. İslamofobi, İslam dini ve Müslümanlara karşı ayrımcılık ve bağnazlığı ifade eden yeni bir sözlüktür bilindiği üzere. Bugün Batı dünyasında İslamofobi meselesi iyice yayıldığı ve Batı'da İslam ve Müslümanlara karşı fiziksel tepkilere İslam düşmanlığına dönüştüğü anlaşılıyor. Yüce İslam dinine ve İslam peygamberine yapılan hakaretleri ve itiraz dalgalarının ve bunlara karşı gelen tepkileri kısaca konuşmak istiyoruz sohbetimizde. Bugünkü röportajımızda Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk Hürmetler Sayın.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Ali Hocam. Şimdi bu İslamofobi projesi sizin de bildiğiniz gibi her gün yeni bir şekliyle gündeme yansımaktadır aslında. Yani görünümü değişse de ülkeden ülkeye, batılı ülkelerde yerini değiştirse de yani her zaman Müslümanların hedef alındığı, efendim İslam dinine hakaretle içerikli bazı yayınlar yapıldığını görüyoruz. Son sıralarda da Fransa'dan yapılan bazı hakaretleri tanıklık ettik. Özellikle İslam peygamberine karşı saygısızlığı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı ifade özgürlüğü adı altında yorumladı ve değerlendirdi. Şimdi nasıl bir yorum yapmak lazım efendim? Bu İslamofobi projesi niye bitmek bilmiyor acaba?
Şimdi şöyle, ben aslında bunu birkaç gün önce böyle bir konu demesi olmuştu da orada da düşündüm açıkçası. Bir de işin ilginç tarafı şu, bu medeniyetler arası ittifak falan benzeri bir takım söylemlerin arkasından, yani biliyorsunuz geçtiğimiz 10 yıllarda böyle bir şey de vardı, işte medeniyetler arası ittifak gibi işin içinde batıların da olduğu bir şey vardı. Böyle bir proje diyelim veya söylem vardı. Hemen bunun yanı sıra bir taraftan da bunun böyle yürümesi yani çok bence bilinçli bir şekilde yapılıyor. Özellikle de bu, ben şöyle düşünüyorum. 79'daki bu İran İslam Cumhuriyeti'nin kuruluşu, daha sonra bu Afganistan'ın işgali Sovyetler Birliği tarafından ve Taliban meselesi, daha sonra El-Kaide ve ondan sonra bu IŞİD gibi bütün bu olaylar aslında bir taraftan yani bunlar bir araya getirilerek, özellikle de Taliban, El-Kaide ve IŞİD meselesi Batılılar tarafından işte siyasal İslam ve İslam adı altında gerçekten ciddi böyle saldırılara yol açıyor. Şimdi şöyle, yani siyasal İslam demek suretiyle böyle hani başı sonu belirsiz bir şey üzerinden gitmek İslam ülkelerinde tabii büyük rahatsızlığa yol açıyor. Ve bir taraftan da Batı doğrudan kendisine karşı işte bir takım yönelecek böyle saldırılara da şey yapıyor, yani prim vermiş oluyor. Dolayısıyla bence bu başka bir şeyler, başka sözcükler, başka kelimeler üzerinden eleştirilerin yöneltilmesi, evet. Ondan sonra varsa suç işleyen kimse de, yani çünkü İslam insanlara suç işlemeyi emretmiyor.
Evet.
Suç işleme eğiliminde olan kişiler varsa bunlara cezalandırılsın, gerekli önlemleri alsın biter, ama her bir şeyde İslam sözcüğüyle de bunları birleştirerek, yani bu kötü olayları diyelim, kimsenin kabul etmesi mümkün değil. Yani Viyana'da, şurada, burada insanların öldürülmesi, tabii ki hangi Müslüman bunu kabul edebilir?
Aynen.
Veya kabul edilmesi bence hiç şey değil, yani doğru bir yaklaşım olmaz. Ama bunun üzerinden de kalkıp işte bir takım çok ağır karikatürleri efendim, yani peygamber üzerinden dinimize yönelik bir takım saldırıları da, yani doğru bulmak mümkün değil, çok yanlış. Bu insanları gerçekten insanların dini duygularını rencide ediyor. Ondan sonra tabii ki ifade hürriyeti var, ama ifade hürriyeti benim gibi düşünmeyen, benim gibi inanmayan insanları böyle alçaltıcı ifadelerle ve onların da kutsal saydığı değerleri aşağılamakla olmaz.
Evet.
Yani ifade hürriyetinin kullanımını böyle bir şeye bağlamak. Ondan
hani Ali Hocam, pardon ben bölüyorum. Evet. Şimdi bazı düşünürler bu ifade özgürlüğünü sanatta bambaşka türlü tanımlıyorlar efendim. Sanatta biraz daha özgür olmak efendim, kendini kişisel olarak kolay kolay rahat rahat ifade etmek gibi bazı kuralların olduğuna değiniyorlar. Sanatla ilgili bu ifade özgürlüğünü nasıl tanımlamak lazım efendim?
Şimdi ben sanatçı değilim ama yani şimdi ben insan hakları derslerine de zaman zaman gidiyorum. Şimdi
evet.
Ben Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, bütün peygamberlere saygı duyuyorum. Hatta bu tip böyle işte dinle alakalı eleştiri yapanlara da, ya sen inanmayabilirsin ama buna inanan, buna değer veren, bu değerleri hayatının bir parçası yapmış insanlar var. Yani dolayısıyla bu bir özgürlük meselesi olarak değil, hele bunun içine bir de siyaset karışırsa, yani devletler bunun içine girdiği zaman, o zaman bu iş içinden çıkılmaz hal alıyor. Yani şimdi o zaman şöyle çıksın desin ki, tamam biz hani tasvip etmiyoruz.
Evet.
Veya biz bu işin şurasında burasında değiliz, ama sen doğrudan işte sanat adına yapıldığı söylenen bir şeyi sen de sahipleniyorsan, o zaman artık bu başka bir şey oluyor. Yani siyasetin de işine girdiği, yani demek ki devlet politikası olarak da böyle bir yaklaşım söz konusu. Hı hı. Artık o karikatürden çıkıyor bu mesele.
Aynen.
Karikatürden çıkıp bir Fransa devletiyle, efendim A devletiyle, B devletiyle, onun siyasetiyle özdeşleşen bir şey alıyor. Onun için o zaman bırakırsınız bunu, işte dersiniz ki işte bu karikatür bizimle alakalı değil, bizim görüşümüz şey değil, biz yani her türlü inanca, peygamberlere yani saygısızlık yapılmasını hoş karşılamıyoruz. Ama böyle bir şey de söylenmiyor, dikkat ederseniz.
Evet.
Söylenen işte efendim, yani bir nevi biz de bunun arkasındayız gibi bir şey çıkıyor.
Hı hı.
Ve bu da tabii ki Fransa'da yaşayan, Avrupa'da yaşayan milyonlarca, ondan sonra İslam'ın farklı ekollerine de mensup olsa, efendim muhafazakarından ılımlısına, değişik İslam ondan sonra diyelim müntesiplerine, adam şey yapıyorsun yani, gerçekten onları rencide ediyorsun ve ondan sonra da olaylar daha da tırmanıyor.
Aynen.
Dikkat edin.
Evet.
Bu olayların ardından hemen bu tür şeyler oluyor. Yani karikatür meselesinin ardından işte bir takım siyasilerin de karikatürleri yapılıyor. Yani Türkiye Cumhurbaşkanı'nın da aynı şekilde böyle çok ağır yani ifadeler içeren karikatürleri yapılmış falan, neyse. Yani velhasıl burada artık bu bir sanatsal faaliyetin ötesinde siyasi bir şeye dönüşmüş.
Aynen. Doğru.
Yani bir burada bir hedef var. Ama şunu da söyleyeyim. Yani burada bir defa biliyorsunuz uluslararası medya daha çok belli güçlerin elinde. Ve bu medya üzerinden yıllardır işte Taliban, efendim bu El-Kaide, IŞİD, bunlar esas alınarak belli bir din şeyi çizildi, resmi çizildi.
Evet.
Şimdi siz bunu yaparsanız insanlar gerçekten yani Avrupalıların İslam'ı böyle hoş görmesi, İslam'a olumlu bakması mümkün değil yani. Siz sürekli bunları işliyorsunuz. Her türlü musibet, kötülük bu İslam'la alakalıymış gibi gösterirseniz ve bu medya kanalları da sizin elinizde olduğu için, ondan sonra bir taraftan da diyalog gibi şeylerle, işte uyum gibi bir takım şeylerle de göya bunu çözüyor gibi gözüküyorsunuz. Yani burada bence samimiyetsizlik var.
Evet.
Ve hakikaten insanların dini değerlerinin aşağılanmaması, rencide edilmemesi gerekiyor. Ondan sonra ve gerçekten bu aynı zamanda o göçmenlerin uğradıkları ayrımcılıkla da alakalı. Yani bunlar Müslüman oldukları için, işte siyah oldukları için Batı Avrupa ülkelerinde zaman zaman eşit muamele görmüyorlar.
Evet. Aynen.
Ve bu da, bu tepkiyi de bu sefer bunu da burada gösteriyorlar. Yani bu tepkilerini de yine bu tür olaylarda İslam'a yönelik bir takım saldırılar geldiğinde de ortaya koyma ihtiyacı hissediyorlar. Yani bu şeyin değişmesi lazım. İkili bir politika yürütülüyor. Ya işte biz de din özgürlüğüne saygılıyız ama işte şöyle İslam, böyle İslam gibi şeyleri bırakmak gerekiyor. Ama tabii insanların da gerçekten özellikle çok bu, zaten bu işleri yapanlar biliyorsunuz radikal.
Evet.
Bir takım gruplar, terör grupları, kimin tarafından desteklendiği, arkada kimin olduğu da belli değil.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. Batı medyasının İslamofobi projesi ve Fransa'dan İslam dinine yönelik son sıralarda yapılan hakaretleri konusu etrafında kısaca analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İran basınından seçmeler. Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz. Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakten sizlere aktaracağız. İtilat gazetesinde İran ordusu kara kuvvetleri komutanı General Kiumerz Haydere'nin tüm güçleriyle ülkenin güvenliği ve huzuru için çaba gösterdiklerini ve uluslararası yasalar dışında hiçbir güce faaliyette bulunma izni vermeyeceklerini vurgulaması, Filistin intifadasını destekleyen uluslararası konferansın genel sekreteri Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Filistin direnişi ve İslam ümmetinin işgal altındaki Filistin'in tüm topraklarını kurtaracağını ve Batı Şeria'nın ilhakına izin vermeyeceğini söylemesi gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı'nın Amerikan başkanlık seçimlerine dair değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. İslam İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Amerika'da başkanlık seçimlerine işaretle bu seçimlerin sonucu İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikalarını etkilemeyeceğini belirtti. Amerika'da başkanlık seçim sonuçlarının tesirleri hakkında açıklamada bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli politikaları sulta düzeni ve illegal baskılara karşı direnme temeline dayandığını, bu yüzden Amerika seçimlerinden etkilenmeyeceğini belirtti. Irakçı Amerika terör devletinin sultacı ve zorba politikalarının başkanın değişmesiyle değişmeyeceğini, fakat Washington'un politikalarına yeni eğilimler hakim olabileceğini ifade etti. Irakçı ayrıca yeni şartlar oluştuğu takdirde İran İslam Cumhuriyeti de ona göre ve kendi işgalleri doğrultusunda ve her türlü yeni muhtemel tehdit ve baskıya karşı uygun yöntemler ve tedbirler geliştireceğini vurguladı. Risalet gazetesinde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 3. Komitedeki temsilcisi Muhammed Zariyan'ın Batı'da politikacıların nefret dolu söylemlerinin insan hakları için ciddi bir tehdit oluşturduğunu söylemesi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlunun seçim sonuçlarına karşı topyekün savaş çağrısının büyük tepkiler ve endişelere neden olması, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cumhur-i İslami gazetesinde ise İran'ın yurt dışına tatlı ve şeker ihracatının artış kaydettiğine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı 20 Mart ile 21 Eylül 2020 tarihleri arasında yurt dışına 250 milyon dolar tatlı ve şeker ihraç edildiğini açıkladı. Bakanlık yetkililerinden Muhsin Safdari İrna'ya yaptığı açıklamada, İranlı tatlı ve şeker üretici firmalarından ürünlerinden en çok komşu ülkeler, Fars Körfezi ülkeleri ve Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini belirtti. Safdari İran'ın eskiden bu ürünleri ve yine süt ürünlerini ithal eden ülke olduğunu, ancak şimdi iç piyasaların ihtiyacını karşılamanın yanında bölgede ihracatçı konumuna geldiklerini kaydetti. Safdari tatlı ve şeker ürünleri süt ürünlerinden sonra gıda maddeleri ihracatında ikinci sırada yer aldığını belirtti. Safdari ayrıca İranlı uzmanların emekleriyle kakao fabrikası açıldığını, ki bu da yurt dışından kakao ithalatının azalmasına ve yıllık 70 milyon dolar döviz tasarrufuna katkı sağladığını belirtti. Hemşeri gazetesinde Korsan İsrail'de Demokrat Parti'nin temsilcisi Başkanı Heather Stone'un Joe Biden'ın İsrail'in gerçek dostu olduğu yönündeki açıklamalarına konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz. Korsan İsrail'de Demokrat Parti'nin temsilciliği başkanı olan Hederison, Demokrat aday Joe Biden, İsrail'in gerçek dostu olduğunu belirtti. Stone Biden'in Siyonistlerin gerçek dostu olduğunu ve kendisi de çocukluk çağından beri bir Siyonist olduğunu ve bu yüzden Siyonistlerin Biden başkan seçildiği takdirde asla kaygı duymamaları gerektiğini ifade etti. Stone ayrıca Biden'in İsrail ile Filistin arasındaki münakaşayı durdurmak için iki devletli çözüm üzerinde duracağını ifade etti. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsvide Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Parsvide kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Velayet Güneşinden.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin çeşitli konularla ilgili görüşlerine yer verdiğimiz Velayet Güneşinden isimli sohbetimizde birlikteyiz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle diyor: Büyük Peygamberimizin mutahhar ruhu beşerin bunca elem ve acısından incinmiştir. Beşeriyete hidayet erdirmek ve saadete kavuşturmak isteyen o hazret, şefkatli bir baba misali, beşeri toplumların mesut olmasını ve sonu onların yararına olan bir duruma ulaşmalarını istiyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, Sarı günü İslam peygamberi ve İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın veladeti dönümü dolayısıyla televizyonda canlı yayında yaptığı konuşmada Büyük İran milleti ve İslam ümmetini kutlarken Allah Resulü'nün vasıflara sığmaz beşeriyete yönelik sevgi ve şefkatini işaret etti ve günümüz insanı her zamankinden daha çok İslam'ın sevgili peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ihtiyacı olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'in İslam peygamberi hakkında nurani ayetlerin işaretle şöyle dedi: Büyük Peygamberimiz hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet bulunuyor. Bu ayetlerden bazıları açıkça günümüz insanlarının içinde bulunduğu durumla örtüşüyor. İnsan bu ayetleri görünce sanki bugün ve günümüz dünyasının insanı için nazil olduğunu hissediyor. Örneğin Tevbe suresinin 128. ayeti bunun somut örneklerinden biridir. Ayet şöyle buyurmakta: Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Ya da Araf suresinin 158. ayetinde ise şöyle buyurmakta: De ki ey insanlar, gerçekten ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere beşeriyetin tümü İslam peygamberinin muhatabıdır. Bu iki cümle çok önemlidir. Sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir ve sizin acınızdan da acı duyar. Öteki cümle ise size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir cümlesidir. Bu cümleler tüm beşeriyete hitap etmektedir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi konuşmasının devamında günümüz dünyasında beşeriyetin adaletsizlik, ayrımcılık, şer tağutlar, savaş hırkanlığı yapanlar, maddiyatçılığın radikal bir şekilde yayılması gibi acılarına işaretle şöyle ekledi. Büyük Peygamberimizin mutahhar ruhu beşerin bunca elem ve acısından incinmiştir. Beşeriyeti hidayet erdirmek ve saadete kavuşturmak isteyen o hazret, şefkatli bir baba misali, beşeri toplumların mesut olmasını ve sonu onların da yararına olan bir duruma ulaşmalarını istiyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi, başta Fransa olmak üzere batı ülkelerde İslam peygamberi ve Kur'an-ı Kerim'i yapılan ve dünya Müslümanlarının öfkesini tetikleyen hakaretler, Batı medeniyetinin zatında yatan karanlığın sonucu olduğunu belirtti. Ayetullah Hamine'yi bu tür ihanetleri organize ve insaniyet ve maneviyattan yoksun bir temelin üzerinde inşa edilen vahşi bir medeniyetin modern cahiliyesinin ürünü olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi görünüşte insan gibi ama mahiyet itibariyle barbar bir medeniyet olan Batı medeniyeti asla İslam peygamberine ve nurani ve muazzam şahsiyetine zarar veremeyeceğini de belirterek şöyle dedi. Açıktır ki İslam peygamberinin nurani çehresi bu tür şeylerden etkilenmeyecek ve bu güneş günden güne daha da parlayacaktır. Nitekim Mekke ve Taif elebaşları ise İslam peygamberinin mukaddes adını örtbas edemedikleri gibi bugün yine bu şom çabalar hiçbir sonuca ulaşamaz ve Hatemul Enbiya'nın şeref, celal ve azametine asla zarar veremeyecektir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi konuşmasının devamında herkese insaniyetten boşalan Batı medeniyetini tanımaya davet etti. Ayetullah Hamine'yi batılıların Kur'an-ı Kerim ve İslam peygamberine hakareti Batı medeniyetinin zatından kaynaklandığını belirterek şöyle devam etti. Bu tür işler Batı medeniyetinin karanlık zatının işaretidir. Bu hakaretler, bu medeniyetin kendi zatında modern cahiliyeyi barındırıyor. Gerçi onlar bu karanlığı ve bu barbarlığı gizlemeye çalışıyorlar. Zira bilim ve teknolojileri vardır. Onlar bilim ve teknolojilerinin adında barbarlığını gizliyor. Sözde insan gibi davranıyor. İnsan gibi yüzleri var, kravat ve kolonya kullanıyor ve böyle görünüyor ve böylece İçlerinde yatan barbarlık gerçeğini de gizlemeye çalışıyorlar. Bugün Batı medeniyeti ve Rönesans'ın üzerinden asırlar geçmesine rağmen Amerika ve Avrupa ülkelerinde ve onları izleyen ülkelerde hala eşitsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve utanç verici ahlaksızlık durumları göze çarpıyor. İşte bunlar bu medeniyetin ve bu kültürün simgeleridir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi böylesine karanlık ve insaniyetten yoksun bir medeniyeti Amerika önderlik ediyor. Ayetullah Hamine'yi Batı dünyası tüm gücüyle ve türlü kumpaslar kurarak Müslümanların vahdetini engellemeye çalıştığını belirtti. Ayetullah Hamine'yi bu bağlamda İmam Hümeyni'nin bir haftayı vahdet haftası olarak adlandırdığını işaret de şöyle dedi. Rahmetli İmam Hümeyni, İslam peygamberinin
veladet günlerine vahdet haftası ilan ettiğinde birçokları bu hareketin önemini idrak edemedi. Ancak bugün İslam dünyasının vahdeti nedenli önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Nitekim eğer gerçekleşmiş olsaydı bölgede birçok itilafları ve kanlı savaşları önleyebilirdi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle devam etti. Düşman bu durumdan haberdar olunca bu önemli harekete karşı türlü planlar yapmaya başladı. Düşman imamın vahdet mesajı ile mücadele için bir dizi program hazırladı. Takrip, yakınlaşma, karşıtı düşünce merkezlerinin kurulması, IŞİD gibi tekfirci terör örgütlerinin türemesi, gafil insanların birbirine düşürülmesi gibi planlar düşmanların vahdeti etkisiz hale getirmek üzere uyguladıkları bazı planlardır. Bazı işbirlikçilere de para verdiler ve oturup takrib karşıtı düşünce ve yazı üretmelerine istediler. Yani imamın bu büyük ilahi ve muazzam düşüncesini ve politikasını etkisiz hale getirmek istediler. Gerçi bu süreçte terör örgütlerine mali ve silah desteği veren bazı bölge devletleri ve elebaşlarının günahı, bağnazlık veya cehalet yüzünden bu örgütlere katılanlardan daha ağırdır ve bu süreçte esas suçu Amerikalılar ve Suudiler işlemiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuşmasının devamında Yemen'de 5 yıldır süren savaş ve bu milletin Suud canlilerce acımasızca bombardıman edilmeleri ve yine birkaç Arap zelil rejimin Filistin meselesine göz ardı ederek İslam ümmetine ihanet etmeleri gibi acı gelişmelerin tek çaresi Müslümanların vahdeti olduğunu belirterek Keşmir'den Libya'ya kadar İslami devletlerin ve milletlerin sorunları ve sıkıntıları İslami vahdet bereketiyle bertaraf olacağını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika terör devletine karşı politikası Beyaz Saray elebaşlarının İran milleti ve İslami nizama karşı sergiledikleri insanlık dışı davranışlarından kaynaklanıyor. Amerika İran'a karşı habis tutumunun doğrultusunda İran'daki Büyükelçiliğini casusluk yuvasına çevirmişti. 4 Kasım 1979 günü İranlı inkılapçı gençlerin bu casusluk yuvasını ve Batı Asya bölgesini karıştıran bu merkezi fethetti ve CIA'nın casusluk belgelerini ele geçirerek ifşa ettiği gündür. Bugün İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu rahmetli İmam Hümeyni tarafından küresel istikbarla mücadele günü olarak adlandırıldı. İmam Hümeyni, Amerika'nın casusluk yuvasının fethedilmesini İslam inkılabından daha büyük bir inkılap niteledi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuşmasında bu büyük güne işaret ederek şöyle buyurdu. Bugün İran milletinin istikbar karşıtlığının simgesi ve o öğrencilerin hareketi de istikbarla mücadelede simgesel ve yerinde bir hareketti. Ayetullah Hamenei, Amerika terör devleti savaş çığırkanlığı, terörizm, terörist yetiştirme, müdahale, fesat ve tekelcilik gibi tüm çirkin sıfatları bir arada bulunduran bir rejim olduğunu belirterek, İranlı öğrencilerin hareketi akılcılığın ta kendisi olduğunu, oysa teslim olmak ve zora boyun eğmek akılcılığa aykırı olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi İranlı öğrencilerin o yıl 4 Kasım'da inkılapçı hareketleri tamamen savunma amaçlı ve akılcı bir hareket olduğunu belirterek şöyle ekledi. Amerikalılara karşı biz mücadeleyi başlatan taraf değildik. Asıl onlar İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan sonra kongrelerinde kararlar almak, terör örgütlerini kurmak, darbe yaptırmaya çalışmak, büyükelçiliklerinde casusluk faaliyetleri yürütmekle İran milletine karşı düşmanlık gütmeye başladılar. Onlar düşmanlık gütmeye başlayınca inkılapçı öğrenciler haklı olarak casusluk yuvası dediğimiz Amerikan Büyükelçiliğine saldırdılar ve bu hareket tamamen savunma amaçlı yerinde ve akılcı bir hareketti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Amerika terör devletinin İran İslam Cumhuriyeti nizamı ile düşmanlığının esas nedeni İslam İran'ın Amerika'nın zalimane politikalarına teslim olmaması ve sultasını tanımamasından ibaret olduğunu belirterek bu düşmanlık sürecine ve bertaraf edilmesinin tek yolu karşı tarafın İran milletine ve devletine esaslı darbe indirebileceği kuruntusundan umudunu kesmekten ibaret olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Amerikan rejimi emperyalist bir rejim olduğunu, bu tür rejimlerde her türlü şeytanlık ve kötülük ve pislik yer aldığını belirtti. Ayetullah Hamene'yi emperyalist rejimler hem savaş çırkanlığı yaptığını, hem terörist olduğunu ve hem de terörist yetiştirdiğini, bu tür rejimler fasık, tekelci, müdahaleci olduğunu ve onlarla mücadele etmek akıcılığın ta kendisi olduğunu belirtti. Ayetullah Hamene'yi konuşmasının devamında İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika'ya karşı politikası hesaplı ve belli olduğunu ve kişilerin gelip gitmesiyle değişmeyeceğini vurguladı. Muhterem dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli programımızın sonuna geldik. Hepiniz Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bültenimizi geçen haftalarda olduğu gibi Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında devam eden Karabağ çatışmaları ve bu münakaşa ile ilgili son gelişmelerini ayırdık.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Moskova ve Washington'da varılan 3 ateşkes anlaşması bu iki ülke arasında savaşı durduramadı. İki ülke arasında 3. ateşkes anlaşması Amerika yönetiminin arabuluculuğu ile Washington'da imzalandı. Ancak bu anlaşmada önceki 2 anlaşma gibi birkaç saat bile sürmeden taraflarca ihlal edildi. Bundan önce Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan, Rusya'nın arabuluculuğu ile Moskova'da 2 kez ateşkes anlaşması imzaladı. Ancak bu anlaşmalarda imzalandıktan dakikalar sonra ihlal edildi. Gerçi çatışma taraflarından hiçbiri ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etmedi ve iki ülke arasında savaş devam etti. Ancak ateşkes anlaşmalarının ihlal etmesinin sonucu her iki ülkenin insani ve iktisadi daha fazla kayıplara katlanması ve savaşın sivil yerleşim merkezlerine kadar yayılmasıydı. Karabağ bölgesinde yeni tür çatışmalar 40. gününe girdi. Buna karşın taraflar bir türlü savaştan el çekmeye yanaşmıyor.
Bu arada Rusya'da imzalanan barış anlaşması ile topraklarının bir bölümünü kurtarma hedefine ulaşan Azerbaycan Cumhuriyeti, karşı tarafla bir barış anlaşması imzalamaya hazırlandığı anlaşılıyor. Yine Ermenistan tarafı da barış sürecine olumlu baktığı düşünülüyor. Zira Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ait olan ve yaklaşık 30 yıldır işgal altında tuttuğu toprakların önemli bir bölümünü kaybetmiş bulunuyor.
Kuşkusuz Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman ve Şia halkının isteği, başta İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamı olmak üzere masum imamların düşüncelerinden esinlenerek ülkelerinin toprak bütünlüğünü korumak ve Karabağ topraklarını geri almaktır. Nitekim birçok gözlemci de Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman ve Şia halkının İslam dinine olan kalbi inancı ve Şiaların masumlarının mesajlarını almış olmalarını ülkelerine ait toprakları geri alma inancında önemli etken olarak değerlendiriliyor.
Bilindiği üzere Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında yeni tür çatışmalar 27 Eylül 2020'de başladı. Bu arada başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bölgenin bağımsız devletleri ve uluslararası camia her iki ülkeye sağduyu çağrısı yaparak çatışmaları durdurmalarını istedi. Bakü yönetimi ise açıkça Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal edilen topraklarını geri almakta kararlı olduğunu vurguluyor.
İran İslam Cumhuriyeti ise bu doğrultuda Bakü yönetiminin tutumuna destek vermekle beraber Ermenistan yönetiminden de defalarca İlham Aliyev yönetiminin haklı taleplerine teslim olmasını tavsiye etti. Zira bir ülkenin topraklarının 30 yıla yakın bir süre işgal edilmesi mutlaka iki komşu ülke arasındaki sorunları daha da tırmandıracağı kesindir. İran İslam Cumhuriyeti şimdiye dek sürekli Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tutumuna destek vermiş ve bu ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunmuştur. Yeni tür çatışmalarda da İran sınırlarını Ermenistan'a kapatarak bir yandan tarafsızlığını korumaya ve öbür yandan Müslüman Azerbaycan Cumhuriyeti halkının haklı taleplerinin gerçekleşmesine yardımcı olmaya çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Bu bağlamda İran hatta bir barış planı hazırladı ve çatışma taraflarına ve bu münakaşada etkili olan ülkelere sundu.
Şimdiki şartlarda ise Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan birbirini yasak silahları kullanmak, tekfirci teröristlerden yararlanmak, savaşı kentlere ve sivil yerleşim merkezlerine çekmekle suçlayarak barış müzakerelerinin bir sonraki merhalesi için hazırlık yapıyor. İki ülkenin devlet adamları bu gibi iddiaları ispat edecek kanıt ve belgelerle müzakerelere daha üstün konumdan girebileceklerini düşünüyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu doğrultuda yaptığı açıklamada Karabağ bölgesinde Suriyeli milis güçlerin varlığı bölge ve dünya güvenliğini tehdit ettiğini belirterek konunun araştırılmasını istedi. Paşinyan ayrıca iki Suriyeli milis esir aldıklarını iddia ederek Dağlık Karabağ bölgesinde ecnebi milis güçlerin varlığı araştırılmasını istedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ise şimdiye dek birçok kez çatışma bölgelerinde ecnebi milis güçlerin varlığını reddetti.
Öte yandan Erivan yönetiminin ard arda açıklanan iddialarına karşın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Ermenistan'ı savaşı kentlere yaymak ve sivillere karşı fosfor bombaları kullanmakla suçlayarak karşılıklı suçlama kafilesinden geri kalmamaya çalıştı. Bu arada AGİT'e bağlı Minsk grubu eş başkanları son çatışmaları hangi tarafın başlattığını ve ardından gelen ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiğini tespit etmekte başarılı olamadığı anlaşılıyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise geçenlerde AGİT'e bağlı Minsk grubunun Amerikalı, Rus ve Fransız eş başkanlarının ülkesiyle Ermenistan arasında devam eden Karabağ münakaşasında sonuçsuz arabuluculuk girişimlerini eleştirerek AS TV kanalına verdiği mülakatta Bakü yönetimi büyük bir hassasiyetle bu ülkelerin Karabağ münakaşasıyla ilgili uygulamalarını rasat ederek irdelediğini belirtti. Aliyev geçen haftada kurulduğu son 28 yılda Karabağ münakaşasının çözümü için hiçbir etkili adım atamayan AGİT'e bağlı Minsk grubunu eleştirerek şöyle demişti. AGİT'e bağlı Minsk grubu eş başkanları olan Amerika, Rusya ve Fransa Karabağ krizinin çözümü için Ermenistan'a baskı uygulamak istemiyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in AGİT'e bağlı Minsk grubunun Amerikalı, Rus ve Fransız eş başkanlarını eleştirmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin eli dolu bir şekilde Karabağ münakaşasına müdahil olmaya başladığı bir sırada gündeme geliyor. İran Diplomasi Kurumu hazırladığı barış planı ile bir yandan Karabağ münakaşasını çözmeye çalışırken, öbür yandan da bazı ecnebi devletlerin bu münakaşadan nemalanmalarını önlemeye çalışıyor. İran İslam Cumhuriyeti hazırladığı barış planını Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın yanı sıra Rusya ve Türkiye'ye de sundu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ münakaşasını çözümleme girişimini olumlu karşıladı. Rusya'da yayımlayan Kommersant gazetesine konuşan Sergey Lavrov, ülkesi başta İran olmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'a komşu olan ülkelerin yapıcı çabalarını olumlu karşıladığını kaydetti. Lavrov aynı zamanda şöyle ekledi. Moskova, Bakü ve Erivan üzerinde etkileri olan ülkelerden onların müzakere masasına oturma konusunda ikna etmelerini bekliyor.
Bilindiği üzere İran İslam Cumhuriyeti geçtiğimiz günlerde Karabağ münakaşasının çözümü için yeni bir plan sundu. Bu plan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Karabağ Özel Temsilcisi Seyit Abbas Irakçı'nın geçen hafta bölge turu sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'ye sunuldu. İran'ın hazırladığı plan ülkelerin milli egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı, sınırların değişmezliği, işgale son verilmesi, azınlıkların haklarının korunması ve Azeri mültecilerin evine yurduna geri dönmesi gibi temellere dayanıyor.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Karabağ Özel Temsilcisi Seyit Abbas Irakçı, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin içtimai televizyon kanalına verdiği demeçte İran'ın Karabağ planı hakkında şöyle dedi. Gerçekçi bakış, bölgesel eğilim ve bölgenin yetkili devletlerinin işbirliği İran'ın hazırladığı planın bazı bileşenleridir ve bu plan bölgesel işbirliğiyle Karabağ münakaşasını çözümleyecek ve iki tarafın isteklerini karşılayacaktır. Bu doğrultuda Rusya Dışişleri Bakanlığı da bir bildiri yayımlayarak Moskova yönetimi İran'ın planını titizlikle incelemeye aldığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise İran'ın planı hakkında şu değerlendirmede bulundu. İran'ın hazırladığı planın önemli noktaları sadece Karabağ'da geçici ateşkesle ilgili değil, çatışmaları köklü halletme noktasına doğru ilerlemektir.
Bu arada İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Karabağ çatışmalarına son vermek için tüm çabalarını harcarken Amerikalı ve Batılı firmalar Karabağ münakaşasının taraflarını savaşa devam etme yönünde kışkırtarak iki tarafı ne savaş ne barış durumuna geri getirmeye çalışıyor. Örneğin Amerikalı Johnson & Johnson firmasının kendini cumhuriyet ilan eden Karabağ bölgesini desteklemesi Azerbaycan Cumhuriyeti'nde halkın öfkesine yol açtı. Bu firma tıbbi teçhizat, ilaç ve tıbbi ekipmanların üretme alanında faaliyet yürüten Amerikalı çok uluslu bir firmadır.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.925 kHz ve 22 metre 13.710 kHz üzerinden Tahran'daki dinleyicilerimiz ise FM 99.5 MHz'den dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.850 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız... Thank you.